bu sefer aslında babasıyla aynı çizgide olmamasına rağmen Jean-Marie Le Pen'in damgasını alnında taşıyan Marine Le Pen'in partisine duyulan güvensizlikten doğan bir zafer.
Şu an İngiliz mahkemesinin Amerika'nın verdiği karar, Amerika'nın işlediği suçları insanlığa duyurmanın bir gazetecilik faaliyeti değil, bir ajanlık faaliyeti olduğu üzerine kuruldu.
Seçim yaklaştığı için ve bu iş halk arasında gittikçe şikayet konusu olduğu için iktidar bile dün veya bugün daha önceki söylemleriyle çelişen adımlar atmaya, hatta belki de Suriye ile görüşmeye çalıştı.
Biraz daha geçmişe uzanalım, biraz daha geniş bir coğrafyada, geniş bir çeperde Küba'ya bakalım, Vietnam'a bakalım, Kore'ye bakalım.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 3 Haziran 2022 günlerden Cuma, bir haftayı daha kapatıyoruz. Yüklü bir gündemle kapatıyoruz. Hem Ukrayna sahasından notlar hem küresel yankıları var. Amerikan yönetiminin Ukrayna'ya yeni silahlar göndermesi tartışması. HIMARS dedikleri Rusya topraklarını vurabilecek silahlar, bunun Rusya tarafında endişelerin ifade edilmesine yol açtığını görüyoruz. Savaşın daha da kızışması bakımından işin küresel gıda krizine yansımaları ile ilgili tartışmalar var. Rusya'nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nabenzia'nın açıklamaları var bu bağlamda. Karadeniz'de mayınların temizlenmesi, Türkiye'nin de bu arada destek vermesi gündemde. Belki Rusya'ya bu konuda bir yardım edilmesi. Tabii 8 Haziran'da Sergey Lavrov Türkiye'ye gelecek. Dikkatler buraya çevrilmiş vaziyette. Amerikan tarafından açıklamalar, yeni yaptırım açıklamaları var, aktaracağım. NATO-Türkiye ilişkileri bakımından önemli İsveç ve Finlandiya'nın durumu. Görüşülüyor ama Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Türkiye'nin sadece anlayışla karşılanması yetmez, giderilmesi gerek diyor. Stoltenberg de Brüksel'de temaslara ev sahipliği yapacaklarını da söylüyor. Pazarlıkların devam ettiği anlaşılıyor. Tabii Türkiye'nin bir takım koşulları vardı. Bugün tekrar bunları toparlayacağız ve dış politika uzmanı gazeteci Hasan Erel program konuğum olacak programın ikinci yarısında. Özellikle Türkiye'nin Suriye'ye bir harekata başlayacağı söylentileri var. Olursa nereden olacak? Anthony Blinken'ın dün açıklaması vardı, böyle bir şey görmek istemiyoruz dedi. Rusya'dan da bu konuda tepki geldi. Suriye ile Türkiye'nin uzlaşmasıyla bu konunun çözülmesi vurgusu öne çıktı. Ama acaba Rusya yeşil ışık yakar mı? Özellikle Amerika'nın uluslararası hukuka aykırı bir biçimde bulunduğu Suriye topraklarında şeklinde tartışmalar var. Türkiye'nin tutumu, Amerika'nın tutumu, hepsini soracağız, değerlendirmelerini alacağız Hasan Erel'den. Ukrayna içerisindeki tartışmaları ve Avrupa Birliği'nde aktaracağım. Bilderberg toplantıları başlıyor. Washington'da başlıyor 2-5 Haziran tarihlerinde. Oldukça enteresan bir gündem var. Çok sıklıkla komplo teorilerine vesile ediliyor katılımcılar. 21 ülkeden 120 katılımcı olduğu belirtiliyor. Avrupa Birliği'nin Rusya'ya yönelik petrol ambargosu aşamalı olarak devreye girmiş gözüküyor. Onaylandı 6. yaptırım paketi. Sonuçları ne olacak? Herkes tartışıyor ve OPEC artı grubunun petrol üretimini arttırması tartışmaları eşliğinde Batı'ya enteresan hususlar yansıyor. Şimdi Joe Biden da Suudi Arabistan'ı ziyaret edecek, Körfez ülkelerini. Sergey Lavrov oradaydı ve OPEC artıdan çıkan kararlar epey bir tartışmaya yol açıyor. Biden yönetime geldiğinde Suudi Veliaht Prensi'ne yönelik çok sert Cemal Kaşıkçı cinayeti yüzünden tavır almıştı. Şimdi tabii Suudi Kraliyetine mahkum kalma durumu ortaya çıkıyor. Enteresan bir denklem efendim. Aktaracağım notları. Bu arada başka dünyadan notlar da var. Amerika'da silahsızlanma meseleleriyle ilgili tartışmalar, gerçekten her bir yerden silahlı şiddet haberi geliyor. Joe Biden Tanrı aşkına daha ne kadar bu yıkımı kabul edeceğiz diye açıklama yaptı. Başkan Biden ama tabii Amerikan sistemi yönetmemeye dayanıyor. Bunun da çok iyi tarafları sürekli vurgulanıyor. Sonuçta da başkan böyle durumdan yakınıyor. Böyle bir tablo çıkıyor. Başka başlıkları da elimden geldiğince aktarmaya çalışacağım. Dediğim gibi Hasan Erel'in değerlendirmelerini alacağız programın ikinci yarısında. Başlamadan frekanslarımızı yine tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'den 90.2 karasal yayın frekanslarımız. Bunlar buradan bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Radyo'nun web sitesi üzerinden Türkiye'nin her yerinden radyo bölümünü tıklayarak bizi rahatlıkla dinleyebilirsiniz. Ya da cep telefonlarınıza indireceğiniz uygulamayla. Telegram hesabının linkini paylaştım. Oradan kolaylıkla Telegram programını kullanıyorsanız tıklayarak rahatlıkla dinleyebilir, izleyebilirsiniz yayınımızı diyelim. Başlayalım. Eksene. Evet, önce özel operasyon diye Rusya tarafının tanımladığı Ukrayna çatışmasındaki gelinen yere dair haberleri aktarayım size. Kremlin'den açıklama geldi Dmitri Peskov. 100 gün amaçlarımızdan bazılarına ulaştık. Hepsine ulaşana dek durmayacağız dedi. Kimileri Rusya çok ağırdan alıyor diyor. Ama tabii Musul Savaşı kaç ay sürmüştü diye ben şimdi düşünüyorum. Amerika'nın Musul Savaşı, ki dünyadan falan bir destek aldığı da yoktu IŞİD'in. Hakikaten enteresan zaman ve hedefler bağlamında değerlendirmek lazım. Tabii olumlu olumsuz bütün yanlarıyla beraber. Peskov, Donetsk ve Lugansk Cumhuriyeti'nin anayasal sınırları ve insanların korunmasını hedeflediklerini dile getirmiş ve harekatın sonlandırılması için belirlenmiş bir zaman çerçevesi olmadığını vurgulamış durumda. Bugün Belarus Devlet Başkanı Alexander Lukashenko'dan da dikkat çekici bir açıklama var. Ukrayna ordusu içerisinde fikir ayrılığı ve çatışma başladığına dair bir iddiada bulundu. Cepheden haberler çok parlak değil ama tabii Batı medyasında bunu çok fazla da göremiyoruz. En son işte Severodonetsk'ten çekildikleri haberleri gelmişti. Ukrayna yönetiminin danışmanlarından Arestovich, Ruslara tuzak kurduk, çekildik, şehri teslim ediyormuş gibi yaptık dedi ama benim takip ettiğim askeri uzmanlar pek de buna işaret eden bir gelişmeyi haber etmiyorlar. Şimdi tabii bir yandan da Britanya'ya teknolojisi devreye giriyor, sanayisi diyelim. STK sanayisi var malum Anglo-Amerikan ülkelerinde. Sivil toplumculuk artık ihaleyle, devletlerden alınan ihaleyle yürütülen bir sektör aynı zamanda. Burada da bir takım Rusya askerlerinin üniformalarını giymiş, kurgu savaş videoları çekenler yakalanmış videoları. Tabii biraz dalga konusu oldu. Kazanıyormuş gibi yapıyorlar. Böyle beyaz miğferliler Suriye Savaşı'nda yıllar sonra ortaya çıkmıştı ki Britanya Dışişleri Bakanlığı bildiğimiz sivil toplum kuruluşlarına devrim ihalesi vermiş. Tabii kapitalist tırnak içerisinde devrim derken normal devrimden bahsetmiyoruz. Anglo-Amerikan versiyonu diyelim, sistemik bir şey değil tabii. Şimdi ama bunun dışında tabii ki demiryolu hatları, lojistik hatlar, batıdan gelen silah akışını kesecek askeri hedeflere yönelik saldırılar devam ediyor. Rusya Federasyonu Donetsk ve Lugansk'taki halk milisleri tarafından. Ramzan Kadyrov, Rusya Federasyonu'na bağlı Çeçenistan Cumhuriyeti'nin başkanı Sergey Shoigu ile görüştü. Savunma Bakanı ile Rusya'nın ve özel operasyon, demilitarizasyon ve denazifikasyon olarak hedefleri aynı zamanda konulmuştu. Bunu ele almışlar ve operasyonun hızlandırılmasını sağlayacak yeni taktiklerden bahsediyorlar. İşleri zor tabii çünkü Ukrayna'nın Rus asıllı nüfusunun yaşadığı bölgeler, dolayısıyla sivil yıkım, yani dandun havadan ellerindeki son derece gelişmiş teknolojide füze sistemleriyle her yeri vurabilir ve dağıtabilirler. Amerika'nın Afganistan'daki halı bombardımanı falan gibi şeyleri hatırlarsak, ama tabii ki bu aradaki nüfus buna izin vermiyor. Dolayısıyla yerleşim yerlerine yönelik böyle bir şeye girişilmiyor. O da işlerin daha uzamasına yol açıyor. Tabii ki başka yankıları da var. Bu artık bir jeopolitik oyun, ekonomik savaş aynı zamanda. Pek çok boyutu olduğunu kabul etmek gerekiyor. Zelenski ise Amerika'dan gelecek olan bu yeni füze sistemlerinin işe yarayacağını söyledi. Yalnız sayısı yetecek mi, ne olacak onu göreceğiz tabii. Britanya Ordu İstihbaratı en son Rusya'nın Donbas'taki uyguladığı taktikte başarılı olduğu tespiti nihayet yapmış. Enteresan. Ben daha çok Fransızların haritasına bakıyorum. Bunlar daha dürüst haritacılık yapıyorlar çünkü. Şimdi Bu gelişmeler olurken tabii Rusya'dan tepkiler var. Amerika'nın yeni silah tedariki ile ilgili HIMARS sistemleri özellikle. Dmitri Medvedev, Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı açıklama yaptı. Eğer bu silahlar Rusya'ya karşı kullanırsa karar alma merkezlerinin vurulacağını söyledi açık bir biçimde. Zaten işte görüyorsunuz vekaleten Ukrayna'yı maşa yaptılar Rusya'yla. Onlar savaşıyorlar görüşünü dile getirmiş vaziyette. Dark Web'de efendim iddialara göre Ukraynalılar Javelin füzeleri satmaya başlamışlar. Çok tabii tehlikeli gelişmeler bunlar hakikaten. Ben Orta Doğu ayağında da görmüştüm, videolar vardı. Şimdi kontrolsüz bir biçimde Amerika bu tarz silahları dağıtıyor. Özellikle bu mampetler dedikleri omuzdan fırlatılan. Onlar çok tehlikeli, havacılığa karşı tehlike teşkil ediyor. Hiç tahayyül bile edemeyeceğiniz insanların eline geçtiğini düşünün. Sivil havacılık ya valla uçağa binmek bir risk haline gelebilir ileride. O kadar denetimsiz biçimde veriliyor ki Ukrayna'dan bugün bir haber görmüştüm. Sivillere de silah dağıttılar biliyorsunuz. Bir komşu husumetinde çıkarıp vurmuş komşusunu mesela. Gerçekten tabii düzenli ordunun dışına taşırıp bu hale getirdiğinizde her şey çıkabilir. Bu daha küresel boyutta bir sıkıntı, dikkat çekmek gerekiyor. Evet, bugün Moskova, daha doğrusu Soçi demek lazım. Olaylar Soçi'de geçiyor. Vladimir Putin Afrika Birliği liderliğini, Senegal liderini kabul ediyor Soçi'de. Görüşme yapıyorlar ve özellikle gıda güvenliği konusu var. Çünkü Rusya Federasyonu aslında pandemiden beri devam eden bir gıda krizi var. Raporlamalar ortaya koyuyor ama 3 aylık Rusya'nın Ukrayna operasyonu bundan dolayı sorumlu tutuluyor. Senegal Devlet Başkanı Macky Sall ise demiş ki yani bu yaptırımlar bizim daha feci bir gıda krizi yaşamamıza sebep oluyor. Tahıl ürünlerine en önemlisi gübreye erişimimizi engelliyor bu. Dolayısıyla yani birlikte bir çalışma yapmamız lazım. Daha önce ben Rusya Telegram kanallarında gördüm. Rusya'nın Afrika ülkelerine yardımı esirgemeyeceği yolunda. Tabii Batılılar bu arada Rusya yüzünden bütün bunlar gerçekleşiyor diyorlar. Rusya Federasyonu da bunun sorumlusu biz değiliz. Ukrayna limanlarını kendisi mayınladı. O mayınlarla kalmadı. Gemileri rehin aldı. Denizcileri rehin aldı. Biz radyo kanallarından duyuruyoruz, belli saatlerde koridor açıyoruz ama gemiler mayınlar yüzünden çıkamıyor diyor Rusya. Bunu BM Güvenlik Konseyi'nde Rusya'nın daimi temsilcisi Nabenzia da dile getirdi. Tahıl taşıyan gemilerin geçişine Rusya izin verecek ama bunun koşulu Ukrayna'nın mayınlarını temizlemesi. Demiş ki mayın döşemekle kalmayıp gemileri bile batırıyorlar. Dolayısıyla yani deniz kuvvetlerimiz bir koridor açıyor. Bu sorun çözülmedi. Şimdi Sergey Lavrov Türkiye'ye gelecek. Türkiye'nin de Rusya'ya bu konuda yardım etmesi gündemde. 8 Haziran'da Ankara'yı ziyaret edeceği doğrulandı Moskova tarafından. Özellikle bu tahıl konusuna odaklanacağı söyleniyor. Zaharova'da Rusya Dışişleri Sözcüsü de bunu doğruladı. Ve özellikle de bu tahıl gıda meselesiyle ilgili Rusya'ya yöneltilen suçlamaların dezenformasyon olduğunu söyledi. Asıl problem mayınlar dedi. Görüşmeler falan yok tabii şimdi. Putin ve Zelenski görüşmesinin anlamı yok. Yani biz Türkiye'ye çok teşekkür ediyoruz, arabuluculuk yapıyor ama anlamlı bulmuyoruz diye bir açıklaması olduğunu belirtelim. Zaharova'nın haftalık basın toplantısında bir de Batı dünyası sürekli Rusya medyasını yasaklıyor. Bildiğiniz yasaklıyor, karartıyorlar doğrudan hiç. Yani başka bir anlatı asla olmaması gerekiyor. Dolayısıyla kendi eleştirdikleri totaliter dünyadan farkları nedir çözmek zor tabii. Eğer devam ederse biz de hepsini yasaklayacağız demiş, misilleme yapacağız demiş Rusya Dışişleri Sözcüsü. Şimdi tabii bu gıda meselesi önemli, bakalım Türkiye ile ilgili. Türkiye'de çünkü Anadolu Ajansı'nın dünkü haberi vardı. Tahıl koridoru açılıyor. Türkiye merkezi olacak gibisinden. O olacak mı onu bilmiyorum doğrusunu söylemek gerekirse. Ama yani Nabenzia bu konuda çok spekülasyon yapıldığını söylemiş açık bir biçimde. Onu belirteyim. Yani öyle bir takım tahıl merkezi, tahıl koridoru merkezi falan gibi şeylere çok fazla girmemiş aslında. Berdyansk bu arada limanında mayın temizleme çalışmaları sırasında bir patlama var. Onun görüntüleri işte bir örnek belki. Liman öyle bir mayınlanmış durumda ki hakikaten gemilerin orada kıpırdaması mümkün değil bu koşullar altında. Çok acayip. Evet, şimdi Rusya'nın bu arada Pasifik Okyanusu'nda da bir tatbikata başladığını aktarayım. 40 savaş gemisi, 40'tan fazla savaş gemisi katılıyormuş Rusya askeri hareketliliği bağlamında. Şimdi Ukrayna liderliğinin açıklaması var. Toprakların %20'si, çok Avrupa'nın en geniş ülkesi Ukrayna, %20'si Rusya'nın kontrolü altında. Hiç Donbass'ları, Lugansk'taki halk cumhuriyetlerini saymamış kendisi. Cephe hattı 1000 kilometre uzunluğunda, bayağı büyük, yani büyüklüğünü oradan kestirin. Tabii de bunun asıl önemli tarafı şu: Ukrayna'nın sanayi kalbi, enerji kaynaklarının bulunduğu yer, açık deniz, denizlere açıldığı kapı, kritik limanlar, deniz taşımacılığı. Yani öyle %20'si deyip geçirecek bir durum yok. Onları kaybettikten sonra geriye Batı Ukrayna pek de, tırnak içerisinde söyleyeyim, çok da işe yarar bir şey kalmıyor. Kaynaklar gidiyor çünkü. Kaynaklar bağlamında söylüyorum tabii ki. Ukrayna'da bu arada ekonomik notlar var, siyasi notlar var. Medvedchuk muhalefet lideri, Yaşam İçin Platform 15 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Niye diyeceksiniz? Çünkü farklı siyaset yapıyor. Onda çok Avrupa Birliği kurallarına, değerlerine uygun bir ülke ya Ukrayna. O sebeple nasıl olur da barışçı bir çözüm arzu edersiniz komşunuzla? Artık suç tabii. Minsk Anlaşması'nı uygulasalardı bunların hiçbiri olmayacaktı tabii ki, ama uygulamadılar. Efendim, 600 milyar doları aşmış Ukrayna'nın bu çatışmanın başından bu yana kaybı. Yeniden faiz indirimi yapmışlar. %10'dan %25'e yükseltmişler. Bakalım Ukrayna'ya bir faydası olacak mı, hep beraber göreceğiz. Amerika'nın attığı yeni adımlar var. Rusya Dışişleri Sözcüsü Maria Zaharova dahil olmak üzere üst düzey bir takım yetkililere, ekonomi bakanı efendim var içinde, başbakan yardımcısı var. Ve bir takım şirketlere, yine şirketlere yaptırım, onları yaptırım listesine koymuşlar. Zaharova da yanıt vermiş: benim yurt dışında ne bir hesabım var ne gayrimenkulüm var. Bana arayıp soruyorlar ama yani ortaklarımızın yeni performansı diye bir açıklama yapmışlar. Evet, şimdi Amerikan yönetimi, bu arada kongre üyeleri Amerika'da 40 milyar dolar, Amerika'da da zorluklar eksik değil Avrupa'daki kadar olmasa bile, Ukrayna'ya verilen fonlarla ilgili detaylı bilgilendirme isteyenler çıkmış kongrede nihayet, yani nereye harcanıyor. Politico'nun haberi bu da. Brezilya'nın eski devlet başkanı Lula da Silva yeniden şimdi liderliğe hazırlanıyor gibi gözüküyor. Hapisten çıktığından beri yeniden gözde bir isim. İşçi Partisi'nin lideri bir kentte, Porto Alegre'de bir konuşma yapmış. Konuşmada diyor ki, yani Afrika'da açlıktan ölenlere $1 vermekten hiç bahis açmayan Joe Biden, Ukrayna'ya silah satın alınmasına yardım etmek için $40 milyar verecek. Bu olamaz, demiş. Yani bir yandan da şey, tabii Amerika'da bebek maması krizi çıkmıştı, aktarmıştım ben size çok kısaca. Ya nasıl oluyor da bu kadar milyarlarca dolarlık silah saçıyorlar ama bebek mamaları olamıyor diye sormuş. Yani çok basit, sistem böyle, çünkü birileri faydalanıyor sistemden elbette. Lula daha önce aslında Ukrayna Savaşı'nın, Ukrayna'nın devletlilik halinin korunmasının falan mümkün olduğunu, Minsk Anlaşmaları eğer uygulanmış olsaydı işlerin buraya varmayacağını da söylemişti, onu da hatırlatalım. Evet, bu arada silahsızlanma ile ilgili bir not daha aktaracağım NATO işlerine dönmeden. Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, Kuzey Kore, BM silahsızlanma grubunun başına geçmiş. Geçici olarak devralı, geçici başkanlık dönüşümü oluyor. Ortalık birbirine girmiş, vay efendim nasıl olabilir diye. Hakikaten bu arada Kuzey Kore, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti füze denemeleri yapıyor sürekli. Çünkü işgale uğramaktan korkuyorlar. Çünkü Amerikan işgali yüzünden daha önce yaşadıkları ortada. Tabii sistem olarak çok eleştiri altında olan bir ülke. Ama enteresan olan, yani Amerika silahsızlanma grubunun başına geçince niye eleştirilmiyor? Ben de onu anlamıyorum. Çünkü bütün silahsızlanma anlaşmalarından çekildi Amerika. START anlaşması son anda yerinde kaldı. Amerikalılar çekildiler. Dolayısıyla BM silahsızlanma grubunun başına Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti'nin geçmesiyle ABD'nin geçmesi arasındaki nitelik farkının ne olduğunu çözmekte zorlanıyorum. Çünkü silahsızlanmayı baltalamaksa eğer Korelilerden daha az baltalamıyor Amerikan yönetimleri diyebiliriz rahatlıkla. Elimizde olgular var yani bu konuda. Velhasıl tabii Avrupa artık silahlı hale geliyor. Almanya başta olmak üzere, bu hafta konuşmuştuk. Osman Çutsa'yla Almanya'daki durumu, Olaf Scholz'un açıklamalarından hareketle. Türkiye'nin NATO ile pazarlığı meşhur. Artık geri sayım başladı. Haziran sonunda Madrid zirvesi var NATO'da. Stoltenberg Amerika'ya gitti. Amerikan yönetimiyle temasları oldu. Blinken'la görüşmesini dün aktarmıştım size. Biden'la, Kamala Harris'le, Jake Sullivan'la, hani şu Suriye'de El-Kaide bizim yanımızda diyen ulusal güvenlik danışmanı şimdi. Ukrayna durumunu ve zirveyi görüşmüşler. Özellikle de Türkiye ile ilgili artık oturup konuşmamız lazım. Biz bunu yapıyoruz. Yakın temas halindeyiz. Erdoğan'la konuşuyoruz. Finlandiya ile İsveç'le konuşuyoruz. Yakın zamanda Stockholm, Helsinki ve Ankara'dan üst düzey yetkilileri buluşturacağız demiş. Sıcak geçecek NATO bağlamında. Birazdan Hasan Erel'e de soracağım. Türkiye'nin yine ne kadar önemli bir ülke olduğunu tekrarlamış. Irak, Suriye gibi ülkelere komşu filan demiş. Biden'la Türkiye'nin itirazlarını da konuşmuşlar. Asıl muhataplar tabii İsveç ve Finlandiya demiş. Enteresan. Asıl muhataplar Amerika değil miydi? Evet, neyse. İsveç, Finlandiya da tabii bir şekilde muhatap. Finlandiya'dan en son Savunma Bakanı Kaikkonen açıklamalar yaptı. Biz bu NATO üyeliğiyle ilgili kendi gazetecilerine neden böyle bir karar aldıklarını, işte Rusya'nın Ukrayna müdahalesinin durumu değiştirdiğini vesaire söylemiş. NATO'nun ama zaten biz önemli ortağıyız NATO'nun demiş. Yani tatbikatlara katılıyoruz, onu yapıyoruz, bunu yapıyoruz, zaten hani çok da yabancı da değiliz diye kendisi söylemiş. Türkiye ile ilgili olarak da Madrid zirvesinden önce bu konunun açıklığa kavuşturulmasını, çözüme kavuşturulmasını umuyorum demiş. Ne olacağını göreceğiz ama çözüm bulmaya hazırız demiş. Tabii bir takım iadeler, PKK'ların iadesi gibi talepleri de var Ankara'nın. Ne olacak bilmiyoruz. İsveç'te de benzer mesajlar gelmişti ama İsveç'in başbakanı Magdalena Andersson'un başı kendi hükümetiyle dertte. Çünkü Adalet ve İçişleri Bakanı ülkedeki suç çeteleri, acayip cinayetler başlamış anladığım kadarıyla. İşte her yıl 45 kişi ölürken bu yıl ilk 5 ayda 35 kişi hayatını yitirmiş, böyle acayip şeyler. Ve gen soru veriyorlar İçişleri Bakanı hakkında, yanılmıyorsam 12'sinde. O da öncesinde rest çekmiş, eğer böyle yaparsanız istifa ederim diye. Belki Ankara karşısında başbakan bulamayacak, bilemiyoruz. Biraz karışmış durumda işler. Şimdi Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun açıklamaları var. Biz teröre destek veren ülkelerle müttefik olmayacağımızı söylüyoruz. Nasıl söylüyorlar? Nasıl yani? Amerika ile olmayacaklar mı? Karıştı. Gizli bir gündemimiz yok demiş. Endişelerimizi anlamanız yetmez. Bunların giderilmesi gerekir. Öyle diyor İsveç ve Finlandiya'ya. Bunu bir sivil forum, Türkiye içerisinde bir forum sırasında yapmış bu açıklamaları. Şimdi tabii zorlu bir durum. Amerikan Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Türkiye'nin endişelerinin Finlandiya ve İsveç tarafından NATO'nun desteğiyle çözüleceğini söyledi. Yani çabuk hallolacak bu gibi bir resim var. Ama bir yandan da Suriye ile ilgili özellikle Türkiye'nin bu pazarlıklarda gündeme getirdiği bizim Suriye içerisindeki çabalarımızı IŞİD'le mücadele olarak koyuyorlar onu. Tehlikeye atacak bir şey görmek istemiyoruz. Yani girmeyin Suriye'ye, 2019 mutabakatına riayet edin diye bir çağrı yapmıştı. ABD'nin BM'deki daimi temsilcisi Linda Thomas Greenfield de Türkiye'yi ziyaret ediyor. Aktarmıştım ben size, Hatay sınırında daha çok böyle cilve gözü kapısının açık kalması, oradan silah, mühimmat, insani yardım geçmesi için temaslarda bulunuyor kendisi. O da bunu sormuşlar ona. O da biz Türk hükümetiyle temas içerisindeyiz. Ateşkes hattının ihlal edilmemesi gerekiyor. Eğer olursa acılar artacak demiş. Yani Suriye'nin acıları çok tabii, yani epeydir. Amerika'nın öncülüğünde rejim değişikliği müdahalesinden bu yana bitmiyor acılar. Rusya'nın dün akşam açıklaması oldu. Dikkat çekici dışişleri açıklaması. Endişeyle karşıladıklarını Türkiye'nin askeri operasyonla ilgili haberleri, Türkiye'den gelenleri dile getiriyor açıklamada. Ve Suriye'de onsuz da zor olan durumun tehlikeli şekilde bozulmasına yol açabilecek eylemlerden Ankara'nın kaçınacağını umuyoruz deniliyor. Bununla birlikte vurgusu var. Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarını anlayışla karşılıyoruz diyor. Moskova'nın formülasyonu bu şekilde, bu bağlamda diye ekliyor. Türkiye Suriye sınırında güvenilir bir güvenlik sağlanması ancak ve ancak sınıra Suriye ordu birliklerinin konuşlandırılmasıyla mümkün olur. Yani merkezi hükümetle bu sorunu otoriteyi yine öyle sağlayabilirsiniz. Onun dışında böyle devam ederse zaten bundan çıkılmaz deniliyor. Tabii Sergey Lavrov'un temasları sonrası herkese soruyor, işte acaba Amerika'nın el koymuş olduğu bölgelerde bir hareket olabilir mi? Böyle bir soru var en azından ortada. Ama gelen haberler özellikle Kamışlı Havaalanı'na Rusya Federasyonu'nun taktik füze rampaları ve saldırı helikopterleri konuşlandırdığı yolunda, hatta kısa menzilli Pantsir S-1 füze sistemlerinin oraya götürüldüğü yolunda haberlerde gördüm. Onu da belirteyim efendim. Türk Dışişleri ise Rusya ile ilgili bir açıklama henüz görmedim ama Amerika'nın Hatay'ı ziyaret eden BM daimi temsilcisi Linda Thomas Greenfield'den hareketle bir Büyükelçi Sedat Önal'ın açıklaması var. Türkiye'nin milli güvenliğini tehdit eden terör örgütlerine karşı gereken tedbirleri almayı sürdüreceğini söylemekle yetinmiş kendisi. 2009'da varılan mutabakatlar ABD ve Rusya ile bugüne kadar uyulmadı ona falan gibi unsurlar da var. Ama tabii Türkiye'de İdlib'deki mutabakatı yerine getirmedi diyebiliriz, bu bağlamda bir pazarlık durumu ortada. Evet, şimdi Ukrayna'ya silahlandırma meseleleriyle ilgili küçük küçük notlar var. Almanya çok kararlı gözüküyor ama hala pek çok silahın ulaşmadığı söyleniyor. Onu konuşmuştuk bu hafta. Küresel gündemde Bilderberg toplantıları var. Muhtemelen pazartesi belki bir şeyler sızabilir. Kapalı toplantılar oluyor ancak dışarıdan görebiliyoruz. 21 ülkeden 120 katılımcı bu sene Washington'da yapılıyor. Hep böyle komplo teorilerine falan da konu alır olur. Katılımcıların çünkü Chatham House kuralları geçerli. Çok da dışa bir şey söylemezler. Ama bu sene katılımcılar, herkes katılımcılara bakarak düşünür. Pfizer CEO'su var, pandemi, işte ilaç sektörü falan, CIA, NSA, pardon, Ulusal Güvenlik Konseyi direktörleri, Facebook yöneticileri vesaire hepsi var. Gündem de enteresan, jeopolitik durum, NATO'nun meydan okumaları, Çin, Hint Pasifik, efendim Sino-ABD teknoloji mücadelesi, Rusya tabii ki, hükümetlerin devamlılığı, ekonomi, mali sistemdeki, küresel mali sistemde bozulma, dezenformasyon, enerji güvenliği, sürdürülebilirlik, pandemi sonrası sağlık, demokratik toplumların parçalanması, ticaret ve yeniden küreselleşme gibi bir gündem çıktı ortaya. Dikkat çekici bu. Henry Kissinger'ın Davos'ta yaptığı konuşma, aman bu savaşı iki aydan fazla uzatmayın, bu iş birazcık sekteye uğruyor demişti. Batılı yorumcular çok öfkelenmişlerdi. Tabii bir Davos merkezli bir gündem var biliyorsunuz. Sıfırlama politikası dünyada. O sıfırlamaya ne kadar hizmet ediyor pandemiden sonra Ukrayna Savaşı, onu tam olarak bilemiyoruz ama bu başlıkların hepsi de zaten küresel düzeyde tartışılan başlıklar, onu da anımsatalım. Şimdi bunlar konuşurken Avrupa Birliği 6. yaptırım paketini resmen onayladı Rusya Federasyonu'na yönelik. Detaylarını da uzun süre aktarmıştım ben size. Aşamalı bir biçimde Rusya petrolünden vazgeçilmesi ama deniz yoluyla ilk başta olacak, boru hatları da dokunulmayacak, hatta Almanya falan da alabiliyor galiba. Hatta kendi aralarında birbirlerine satacaklar Rusya petrolünü. Tuhaf bir durum çıkıyor ortaya. Bir de önde gelen Rusya bankalarının SWIFT sisteminden çıkartılması var. Bir dizi yeni Rusya bankası, Moskova Kredi Bankası, Tarım Bankası var, Siberbank var. Zaten çıkartılmamış mıydı? Çıkartılmıştı. Kafam karıştı artık ben de hakikaten bu AB yaptırımlarından. Bir de medya kuruluşları, Rossiya Planeta, Rossiya 24, TV Center International doğrudan karartıyorlar. Batılılar öyle yapıyorlar. Hiç duymayacağım, işitmeyeceğim, hiçbir şey tartışmam. Ben bu sahada olup bitenlerle ilgili tavrı takınıyorlar. Hep eleştirdikleri şeyleri kendileri yapıyorlar diyebiliriz rahatlıkla. Öyle röportaj falan yapamayacaklar yani bunlar için Avrupa'da. Şahane, çok güzel, basın özgürlüğüne böyle katkı yapıyorlar. Almanya bu arada sanayicileri tabii zarara uğruyor bütün bu enerji meselesinden. 5 milyar euroluk bir pay ayıracakmış sanayicilere. Zengin ülke Almanya, bakalım nereye kadar bu zenginliği götürebilecekler. Macaristan'ın vetosu bu işe engel oldu, onu anımsamak lazım. Drujba boru hattı da işlemeye devam edecek, atom bombası gibi filan demişti Macaristan yönetimi. Tabii Rusya Asya pazarlarına yönelecek, öyle gözüküyor. Avrupalılar da ne yapacaklar? İşte ileride göreceğiz bu sene içerisinde. Avrupa, Amerika Birleşik Devletleri'nde ise Macaristan'a yaptırım uygulayalım diye. Bakınız, her şeyi yaptırımla çözüyor Batılılar. Şahane, daha da kördüğüm haline geliyor. Hiçbir şey de çözülmüyor. Hegemonyaları pekişiyor mu derseniz pek de öyle gözükmüyor. Ama bol bol savunma sanayi çalışıyor. Oradan paralar kazanılıyor tabii. Onu unutmamak gerekiyor. Fakat tabii ortada petrol olunca çok ciddi bir sıkıntı. Bütün ajanda güme gitti. Yeşil meşil kalmadı yani. Financial Times, Rusya petrol arzında bir azalma olursa bunu Suudi Arabistan'ın kapatacağını yazdı. Hazırlık yapılıyormuş Financial Times'taki habere göre. Şimdi OPEC artı grubu ki Haziran sonunda yeniden toplanacaklar. Normalde Eylül'de tekrardan bir artış gündeme gelecekti ama üretim artışı bunu Temmuz-Ağustos'a çekeceklermiş. Karar almışlar 648 bin varil artışa gidecekler. OPEC artı grubu önemli. 2016'da oluştu. Rusya ile birlikte oluşan bir grup bu. Yani OPEC'in bir yanılmıyorsam 13 ülkesi, bir de Rusya ve OPEC dışı ülkeler üretimi belirliyorlar ve pandemiyle ortalık alt üst olmuştu, hatırlayacaksınız. Toplantıya da bir Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak da katıldı. Küresel piyasaların istikrarını sağlanmasına katkı sunacağını söyledi. Eylül'den Temmuz-Ağustos'a çekilmesi. Tabii ambargonun ardından Avrupa'da açık oluşacak dedi açık bir biçimde. Şimdi tabii OPEC artı grubunun toplantısı bu. Rusya yandı bitti kül oldu gibi yorumlanıyor ama bana pek öyle gelmedi doğrusu. Tabii uzmanlarına sormak lazım. Sergey Lavrov daha yeni Suudi Arabistan'daydı. Ben siyasi mesajlarını aktardım size ama Körfez ülkelerinin bakanlarıyla buluştuğu, hatta dengeli tutumlarından ötürü kendilerine teşekkür etmiş durumda. Amerika'da da alarm zillerini çaldırmış olsa gerek, öyle anlaşılıyor. Şimdi tabii Joe Biden New York Times'a göre bu ay sonunda Suudi Arabistan'a gidecekmiş. Muhammed Bin Salman'la görüşecek ki Cemal Khashoggi cinayeti yüzünden neredeyse böyle Suudi Arabistan'ı siliyorlardı filan. O kadar acayip bir psikolojik resim oluşmuştu. Şimdi ne olacak? Hep beraber göreceğiz. The Guardian gazetesinin yazarı Larry Elliott açıkça diyor ki ekonomik savaşı Rusya kazanıyor. Putin öyle hiç birliklerini geri çekeceği filan da benzemiyor. Planlandığı gibi gitmiyor. Her şey tersi. Tabii Rusya'yı da vuruyor. Doğru. Yani zaten bunca batı yaptırımına maruz kalıp vurulmamak mümkün mü? Yani ama enflasyon Rusya'da bu arada %20'lerde yani. Türkiye'deki durumu tahayyül dahi etmek istemiyorum hakikaten. Bugün %60 yani resmi %73. koymuşlar. Şimdi Moskova ise temkinli. Bakın öyle orada verileri yamultmak falan yok yani. Tam tersine ortaya net olarak koyuyorlar. Rusya Merkez Bankası analistlerinin raporu çıkmış. Ve orada diyorlar ki büyük ölçüde tek seferlik dezenflasyonist faktörlerden ötürü düşük enflasyon çıktı ama bu böyle devam etmeyebilir. Başka dinamikler var burada. Artabilir diye kendileri gayet güzel sorunlarıyla yüzleşebiliyorlar. Bu da enteresan. Bizde böyle yok canım, ne enflasyon, enflasyon mu var ortada? Oo, nerede? Hani markete gidince görüyorsunuz tabii. İran bu arada Çin, Rusya, Hindistan, Pakistan ve diğer ülkeler, hatta Şangay İşbirliği Örgütü'yle birlikte yeni bir ticaret için para birimi önerisi ortaya atmış. Fena değil. Dünya nüfusunun neredeyse %40'ını oluşturuyor. Böyle böyle canlanmalar olduğunu belirtmekte fayda var. Evet, şimdi konuğumuz hatta mı arkadaşlar? İkinci yarıya. Evet, efendim? Tamam, arıyorsunuz. Peki, ben o zaman birkaç not daha aktarayım. Volkswagen CEO'su Sincan'da köle emeği kullanılmadığını söylemiş. Yani masa başında oturup rapor yazıyorlar demiş. Avrupa Birliği'nin Çin'le ilişkilerin de fena halde, özellikle Alman Yeşilleri Avrupa'nın en militarist partisi haline geldi. Yugoslavya Savaşı'ndan hani yine bir yediriyorlardı ama artık tabii çok göze çarpıyor. Çin'e karşı neredeyse yeni bir retorik savaş açmış vaziyette Alman medyası da. Dolayısıyla dikkat çekici Volkswagen CEO'sun. Tabii o da yatırımlarını düşünüyor. Onu da akılda tutmak gerekiyor efendim. Onu da belirtelim. Evet, Hasan Bey bağlanmış, hattaymış. Hoş geldiniz yayınımıza Hasan Eğer. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu hafta çok konuştuk. Ben de notlarımı da aktarmaya çalıştım. Epey bir pazarlık kaynıyor. Artık geri sayım da başladı. Haziran ayına girdik. Ay sonunda işte bir 20 gün kadar herhalde, 25 gün kadar bir vakit. 28'inde yanılmıyorsam NATO zirvesi. Türkiye'nin iknası çalışmaları başlamış durumda. Ukrayna çatışmasıyla bağlantılı olarak gündeme geldi ve Ankara'nın koşulları var. Şimdi acayip bir yeniden bir jeopolitik önem hatırlanmış gibi duruyor. Karşılıklı mesajlar ama bir yere de sanki varmıyor gibi, Ankara'da diretiyor gibi. Resmi nasıl formüle etmek lazım bu çatışma bağlamında? Öncelikle sizin görüşünüzü alayım başlarken.
Tabii bu Finlandiya ve İsveç'in NATO üyeliği Amerika için çok acil bir şey değil. Yani onlar bu İskandinav ülkelerini daha çok Arktik'teki güç mücadelesi için NATO'yu almayı planlıyorlar.
Evet, o da çok şey değil mi? Uzun vadeli bir şey değil mi? Hep gündeme geliyor yani. Tabii
yani
bir tarafta tutmak
artık gündeme
lazım
gelmeye başladı. Yani artık uzun vadede belki orta vadede bir gerilim noktası olacak orası. Çok da önemli bir yer. Yani kaynaklar bugün işte dünyada petrol fiyatları yükseliyor. Bütün ham madde fiyatlar uçmuş durumda. Orası büyük bir kaynak olarak görülüyor. Yeni bir bu küresel ısınmanın da sayesinde oraya şimdi tabii Rusya'nın çok büyük bir şeyi var orada, avantajı var. Çok geniş sahaları var Arktik'te. Amerika'nın, Kanada'nın, işte o İskandinav, Norveç'in, işte İsveç'in pek fazla yok. Yani Finlandiya'nın da yok ama yani orada bir NATO cepheleşmesi Amerika planlıyor. O yüzden yani çok acele etmiyorlar. Yani illa hemen bu yarına üye yapmak için acele etmiyorlar. Türkiye'de bunu biliyor ve o yüzden hani biz istemiyoruz diyebiliyor, fazla baskı yemeyeceğini bildiği için. Yani çok acil isteselerdi çok ağır baskılar yaparlardı ve muhtemelen de bir sonuç alırlardı. Ama şu anda dediğim gibi çok acil bir şey değil. Ama tabii ki Ukrayna ile ilgili, yani Ukrayna olayı bütün Avrupa'yı NATO şemsiyesinde tekrar o meşhur Stalin'in tavuğu gibi, hani yoluk tavuklar gelip adamın ayağına şey yapıyor, saklanıyor gibi. Onlar da bir Ukrayna yüzünden bir anda akıllarını yitirip şimdi gene bütün...
Ama büyük bir yenilgi... Evet, büyük bir yenilgi olmayacak. Şimdi tabii o kadar jet hızıyla bir ekonomik savaş açtılar ki ve üstelik de kendilerine geri dönüp vuruyor gibi gözüküyor.
Tabii yani bir birlik... akıllarıyla düşünmediler. Yani Amerikan aklıyla düşünüyorlar. Bu yaptırımlar Rusya'ya değil ya, kendilerine zarar verdi dediğiniz gibi.
Evet, ama hani hızlı bir biçimde, eğer Madrid'deki şimdi bir dayanışma, birlik, işte bakın onlar da kamuoyunda da öyle işlendiği için vatandaşlar ne yapsın zaten, yani öyle bir rıza oluşturduğu zaman liderlik bir şekilde kamuoyu ikna oluyor kolaylıkla tabii ki. Şimdi eğer Madrid zirvesinde bu iş bağlanmazsa o zedelenmeyecek mi? Yani dönüp Türkiye'ye daha ağır bir eleştiri getirmeyecekler mi? Hala da yapılıyor zaten ama hani acelesi yok dediğiniz için soruyorum bunu. Çok NATO açısından bu 3 aylık maceranın birlik macerası açısından problemli bir görünüm sergilemez mi bu?
Bence sergiler tabii. Yani o, ya ben derecesini kastettim. Yoksa tabii ki yani her konuda üzerimize geliniyor. Türkiye'nin en öncelikli olarak hani Rusya'ya yaptırımlara katılmaması, işte Boğazları, Karadeniz'deki tatbikatlara izin vermemesi, yani Rusya'nın harekatını kınasa bile dolaylı olarak, hatta yani insansız hava uçağı verse bile dolaylı olarak Rusya'nın çok karşısında durmuyor Türkiye. Çünkü burada bir Ukrayna-Suriye denklemi de var ortada. Sonra Suriye'yi de belki konuşacağız.
Evet.
Yani
evet,
burada bu denklem iki tarafında hassas olduğu noktalar var. O yüzden çok düşünmeden hareket edemezler. Yani Türkiye ve Rusya olarak düşünürsek. Tabii ki Amerika bundan hoşnut değil. Yani Amerika'nın bütün bu işte Yunanistan'ı silahlandırması, Suriye'de işte PKK'yı silahlandırması, işte Irak'ta benzer şeyleri, hareketlere girmesi... bu yani Türkiye'nin iç belki politikasında da son dönemde etkili olabilecek şeylerin olması bunlardan kaynaklanıyor. Tabii ki yani çok Türkiye'ye karşı tepki var, yani olacaktır da.
Daha keskinleşmesini göreceğiz gibi bir hisse kapılıyorum ben. Çünkü Anthony Blinken'ın açıklamaları enteresandı aslında. Yani NATO'nun desteğiyle çözülecektir diyor ama bir yandan da dediğiniz gibi bir Suriye denklemi var işin içerisinde. Şimdi bu denklemde de enteresan bir şey oluştu. Amerikalıların verdiği mesajlar net gibi gözüküyor. Yani bozmayın statükoyu, 2019 statükosunu. Rusya'dan da dün bir açıklama geldi. Orada da dikkat çekici tabii aslında endişe beyanı var. Eylemlerden kaçınılacağı umudu var. Ama bir yandan Türkiye'nin ulusal güvenlik kaygılarını anlayışla karşıladığı Rusya'nın var. Bu bağlamda sorunu Suriye yönetimiyle çözün diye de bağlıyorlar. Nasıl okumak lazım Amerika'nın tutumunu, Rusya'nın tutumunu? Türkiye'ye verilen mesajlarda farklılık var mı? Detayları nasıl anlamak lazım?
Şimdi kağıt üstünde ikisi de aynı gibi gözüküyor ama aslında aynı değil. Yani Amerika kesinlikle karşı, Rusya belli şeyler olursa, belli hareketler olursa, adımlar olursa belli ki Rusya, Türkiye işte Astana süreci bir şekilde devam edecek. Yani Türkiye ile de görüşülecek. Zaten Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov yarın geliyor sanırım Türkiye'ye.
8'i diye gördüm ama ben 8 Haziran galbiba haftaya gelecek.
4 Haziran gibi.
Öyle mi? Ben yanlış görmüş olabilirim. Düzeltmiş olayım. İyi söylediniz. Buyurun.
Yani ikiniz de haklı ya da yanlış olabilir.
Evet, bakarım ben şimdi. Buyurun siz.
Yani sonuçta o gelecek ve bu konuşulacak. Yani Rusya daha önce de gördüğünüz gibi Suriye'de Türkiye ile kesinlikle karşı karşıya gelmiyor ve zaman zaman Şam yönetimini işte Cumhurbaşkanı Esad'ı da bu konuda etkileyebiliyor. Tabii son baktığınız tabloda böyle bir şey gözükmüyor. Sanki şimdi Suriye güçleri işte yığınak yapıyor efendim, hatta işte YPG'lilerle işbirliği yapıyor gibi haberler geliyor ama işte Rusya'da karşı, yani resmen açıkça karşı çıkıyor bu Türkiye'nin işte olası harekatına. Fakat yani sonuçta bu dediğim gibi Ukrayna-Suriye denkleminin bozulmaması açısından bu konuda Rusya şey yapacaktır, yeşil ışık yakacaktır. Ama Amerika
yeri mi burada? Yeri mi burada önemli? Çünkü Tel Rifat bölgesi Halep'i çok riske atan bir bölge. Yeri mi önemli sizce? Nasıl bir
bence şey yani olur? Tabii yer konusunda işte konuşulur. Kapsam işte harekatın kapsamı, işte ne bileyim özellikleri, detayları, bunlar konuşulur. Ben tabii bunları net olarak bilen birisi değilim. Hı-hı. Sahada Hı-hı. olmadığım için öyle bir şey yok. Hı-hı. Ama Hı-hı. mutlaka bir pazarlık süreci yapılır ve işte Türkiye'nin ve Rusya'nın ve hatta işte Şam yönetiminin çok fazla mutsuz olmayacağı bir çözüm bulunur. Çünkü bu Astana süreci 5 yıldır kırık dökük de olsa yürüyor. Yani şu anda da bozulmuş değil. Burada tabii şöyle bir durum da var. Rusya Ukrayna'ya bazı birlikleri kaydırdığı için onların yerini işte Hizbullah'la İran güçlerinin aldığı söyleniyor. Bundan da işte Türkiye'nin hoşnut olmadığı söyleniyor ama bunlar da bence yine bu diplomasi yoluyla muhtemelen Lavrov'un ziyaretinde konuşulacaktır. Yani Türkiye orada istediğini bence alır. Yani Amerika ile belki Türkiye'nin sorunu olacaktır orada asıl. Çünkü PKK'yı, yani Türkiye bunu niye yapıyor? PKK'ya karşı yapıyor. Yani bütün söylem bunun üzerine kurulu. PKK'yı kim destekliyor? Rusya veya Suriye desteklemiyor. Amerika destekliyor. Sonuçta buna karşı çıkacak olan ülkede Amerika olacaktır asıl olarak.
Aslında bu biraz da bir Rusya açısından bir avantajlı bir durum oluşturuyor mu peki sizce? Çünkü Amerika'nın tabii, Suriye yani üzerindeki varlığından rahatsız.
Tabii Ukrayna'daki elini güçlendiriyor Rusya'nın da. Yani belki Türkiye artık insansız hava aracı vermeyecektir. Yani bu konuda da bir görüşme olur Ukrayna.
Ama hediye ediyorlar Hasan Bey.
Ya bilmiyorum onları da ne kadar doğru hediye mi ediliyor, satılıyor mu, başka şey mi oluyor? Evet. Onu bilmiyorum ama yani bu tabii Rusya'nın bundan ne kadar rahatsız olduğunu biliyoruz. Bu konuda en çok rahatsız olduk şey bu Bayraktar uçakları. Çünkü bunlar ciddi zarar verebiliyor. O yüzden yani Türkiye tamam Rusya'ya yaptırımlara katılmadığı işte pek çok konuda Moskova ile Ankara uyumlu götürdü. Ya bu bir şeydi, çıbanbaşı gibiydi yani bu insansız hava araçları meselesi. Sanırım Lavrov'un gelişinde bu da konuşulur. Bu da yani bir Ukrayna-Suriye denklemi dediğim gibi bir formül ortaya çıkar
Peki.
diye düşünüyorum.
Peki bu Türkiye'nin böyle bir işe kalkışması son olarak bir de onu sorayım. Yani tabii çok tartışılıyor. Hatta erken seçim olacak, iç politik söylem deniliyor. Bugüne kadar 4 tane büyük operasyon yapıldı 2019 senesine kadar ve daha çok sığınmacı ile karşı karşıya kaldı Türkiye.
Evet, bir de
yani bu böylesi bir şey işe niye kalkışılır ve sonuçta ne elde edilir siyaseten sizce?
Ya ben bence burada biraz iç politikaya da yönelik bu planlamalar. Yani burada biraz Türkiye'nin, hatta ben yani Yunanistan'la artan gerilimde de bunu biraz görüyorum. Tabii ki Yunanistan'ın büyük rolü var burada. Yunanistan başından beri işte Amerika'yı da devreye soktu, üslerini kurdurdu her tarafı. İşte silahlandırıyor adaları, işte Miçotakis gidiyor kongrede. Bütün Avrupa'da bizi şikayet ediyor, mavi vatana karşı çıkıyor. İşte böyle sürekli bir provokatif bir tarz içinde. Hatta ben bazen onu Zelenski'ye de benzetiyorum. Yani bu o kadar ülkesini şey yaptı ki, Amerika'ya, Batı'ya havale etti ki, yani şey gibi, böyle sanki orada vekil gibi duruyor. Yani ülkesinin çıkarlarını hiç düşünmüyor. Yani yarın öbür gün bir şey çıksa, bir kriz çıksa, bir savaşa benzer bir şey çıksa ne olacak? Yani şu ortamda bir de yani bununla mı karşılaşacağız? Yani evet. Ama tabii bunlar yani iç politikaya da yönelik oluyor. Dediğim gibi seçim, erken seçim yapılır mı yapılmaz mı? Bu olayların seçime etkisi olur mu? Hı-hı. İçeride işte buna yönelik bazı şeyler olur mu, kararlar alınır mı? Kuşkusuz onun da etkisi var. Yani iç politikanın da dış politikaya etkisi olduğunu görüyoruz.
Evet, mümkün değil tabii olmaması. Kullanım değeri itibariyle de çok yüksek Türkiye kamuoyunun hassasiyetleri düşünüldüğü zaman. Çok teşekkür ediyorum Hasan Erel, değerlendirme için hep beraber ederim. Göreceğiz. Çok teşekkürler, sağ olun.
Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar.
Evet, bu Suriye operasyonu tabii Türkiye'nin nedense işte 3 ay önce anılmıyordu bu kadar. Ara ara gerçi Cumhurbaşkanı hep çıkıp söylüyordu ama ben size aktarmıştım bu arada. Türkiye'ye yakın 3 kilometre hemen ötede, hatta Feylak El Şam, ihvancılar bunlar. Büyük bir patlama olmuştu orada. Hatta işte Rusya mı vurdu falan diye iddialar. İşin doğrusu da kimse, çok büyük bir patlama bu arada. Sıcaktan olduğunu söylüyorlar. Onu belirtelim, çok sıcak havalar oralarda. Bir de oraları aslında Amerika'nın da parmağının olan yerler. Bu Linda Thomas Greenfield sınırı ziyaret ediyor. Hani geçişler tamamen böyle insani dosya falan diyor ama ondan ibaret değil yani hakikaten. Bu depolar, hatta çok büyük depolarmış, çok büyük silah mühimmat depoları. Böylesi bir harekat oralardan kimse beklemiyor ama dikkat çekici işler dönüyor yani Suriye'nin kuzey hattında, bunu belirtmek gerekiyor. Evet, birkaç kalan notu daha aktarmak istiyorum size programın sonunda artık. Şimdi Türkiye ismi, Turkey değil artık Türkiye. Artık Türkiye diye mi telaffuz edecekler tam olarak bilemiyorum. Birleşmiş Milletler'de ilk defa Turkey dışında bir kullanım. Bu konuda başvuruda bulunulmuştu Birleşmiş Milletler'e. Mektup Çavuşoğlu tarafından iletilmişti. Türk diplomatı Ayşe İnanç katılmış Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ndeki oturuma, uluslararası hukuk ihlalleri karşısında hesap verilebilirlik ve adaletin güçlendirilmesi. Bir başlıklı oturum, burada ilk defa Türkiye olarak anılmışız. Hep bir böyle hindi muamelesi, Türkiye hindi anlamına geliyor, ondan şikayet ediliyordu. Böyle bir isim değişikliği yapılmış efendim. Suriye'ye dönenlerin sayısı İçişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Çatak'la açıklamış. 505.190'a yükselmiş. Hala 3.700.000 civarında bir rakam veriyor bu arada kalanlar. 3.763, çok daha yüksek olduğunu söylüyor. Bunlar kayıtlı tabii ki. Düzensiz göçmen meselesi devam ediyor. Kuşadası'nda 47 düzensiz göçmeni Yunanlılar ittirmişler. Yine sahil güvenlik bulmuş. Öyle sınırlar kapandı ama deniz faciaları artıyor sığınmacılar açısından, onu belirtmek lazım. Amerika'da silah meselesi, bireysel silahlanma çok vahim. En son Tulsa'da bir cerrahtan şikayet eden, bizde de doktorlara böyle şiddetler uygulanıyor biliyorsunuz. Doktor Preston Philippi, 45 yaşında bir adam, ortopedi alanında bir ameliyat herhalde geçirmiş, girip vurmuş 3 kişiyle beraber. Şimdi bir 13 yaşında öğrenciyi tutuklamışlar bir başka bir yerde, Long Island'da. Her yerde bir silahlı şiddet Amerika'da. Hangi birisi, hakikaten takip etmek zor. Beyaz Saray'da Joe Biden açıklama yapmış. Tanrı aşkına daha ne kadar yıkımı kabul edeceğiz demiş. Hiçbir şey yapmadan duramayız. Yani her yerde silahlı şiddet var. Sıradan bir vatandaş 30 şarjörü olan otomatik silahı gidip çekirdek not gibi satın alıyor. Böyle de bir vahşi batı işte Amerika aslında bu açıdan ve Amerikan Anayasası'nın ikinci maddesi silahlanma, bireysel silahlanma özgürlüğünün altını çizdiği için de işin içinden çıkılması çok zor. Çok ciddi bir silah lobisi var tabii ki. Demokratlar hep buna karşıdırlar bir şekilde ama bir şey de yapamıyorlar. Zaten Amerika'da yönetilmemek tırnak içerisinde, arzu ettikleri zaman çok güzel de yönetiyorlar aslında ama bazı şeylerde böyle yani ne yapalım, bunu değiştirmemiz lazım diyor Biden. Tabii başkan değiştirmeyecekse kim değiştirecek? Kongre değiştirecek, kongrede uzlaşamayacaklar falan filan. Model bu yani zaten. Ortada sorun varsa çözelim diye bir şey çıkmıyor buradan. Bir de Amerika'da 41 kişilik bir çeteyi çökertmişler. New York eyaletinde mağaza ve eczanelerden bir sürü ürün çalmış, çalan çete. İçinden bir tane de Türk çıkmış, iddianameye girmiş. Bu da enteresan. Oralara kadar uzanıyor Türk vatandaşları. Akasya Yaşaroğlu diye veriliyor ismi efendim. Evet, İran'da da Devrim Muhafızları Ordusu'ndan bir albay başkent Tahran'da Mossad'a mal edilen suikastla öldürülmüştü. Bir başka albay daha ölü bulunmuş Tahran'da ama bireysel bir iş, intihar falan olabilir diyorlar. Öyle bir şey var. Şimdi Afrika'da %94 Covid ile bağlantılı ölümler azalmış efendim. Çok şahane. Peki Afrika'da o kadar aşı da yapmamışlardı. Nasıl azalmış? Çözemedim doğrusu söylemek gerekirse. Enteresan. Covid bitti zaten öyle bir anda. Hadi aşı orada bir daha aşı ol, bir daha aşı ol, bir daha aşı ol derken bitti. Şimdi Afrika'da da bitmiş demek ki. O kadar aşıya gerek yok muymuş acaba? Bilemedim hakikaten. Bu pandemiyle ilgili artık dilsiz olmaya karar vereceğim yakında. Nijerya'da da maymun çiçeği önleme olarak vahşi hayvan eti satışı yasaklanmış. Maymun çiçeği henüz çok ileri gitmiyor. Neyse ki oradan yırtıyoruz diyelim. Evet, şimdi bir Sara Naini'den Esharat Enazar, son dönemde çok beğendiğim bir şarkıyla bu haftaya veda edelim. Pazartesi Eksen'den görüşmek üzere. Hoşçakalın diyelim.
Tomeres
Türkiye ile Yunanistan arasındaki krizi konuşuyoruz. Doğu Akdeniz'i konuşuyoruz. Pek çok konu iç içe geçmiş durumda. Türkiye ile Ermenistan arasında normalleşme için düğmeye basıldı yeniden. Neden Türkiye istekli Kabil Havaalanı saldırıya uğrayan havaalanında bulunmaya? Hakikaten bir yandan da bir takım taşlar yerinden oynuyor. Öyle gözüküyor. Nedir? Yani bir yandan ekonomik kriz dünya çapında bekleniyor. Yeni bir takım gelişmelere mi gebe bu koronavirüs krizi? Gelmekte olan fırtınayı görmelerinden mi kaynaklanıyor acaba? Bu krizden çıkışta dünya hangi yöne doğru gider? Bunun daha sıcak bir çatışmaya dönüşebileceği günler mi beklemek gerekir? Yoksa yeni başka türde bir küreselleşmeyle çıkmak mı bu krizden mümkün olur?
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün saat 16'da Radyo Sputnik'te.